Ayrım 37, Hilekar Frederick Forsyth, sayfa 455. 5. Bölüm. Sean Whittaker, Kingston kentinde o sabahki karşılanmasına çok şaşmıştı. Geç saatte gelince doğruca evine gitmişti. Sabah 7'de telefon çaldı. Konuşan Amerikan aksanlı biriydi. ''Günaydın Bay Whittaker, sizi uyandırmadım umarım.''
''Yo, uyandırmadınız, kimsiniz?''
''Adım Milton, sadece Milton. Bana gösterebileceğiniz bazı fotoğraflar var sanırım.''
''Bu kime gösterdiğime bağlı.'' dedi Whittaker. Karşıdaki adam hafifçe güldü.
''Neden buluşmuyoruz?''
Milton adamla bir saat sonra kalabalık bir yerde buluştu. Amerikalı hiç de narkotik büronun Kingston şefine benzemiyordu. Daha çok genç bir üniversite profesörünü andırmaktaydı.
''Özür dilerim ama gerçek bir kimlik falan gösterebilir misiniz?'' diye sordu Whittaker.
''Arabama binelim.'' dedi Milton. Doğruca Amerikan Büyükelçiliğine gittiler. Milton iç kapıdaki nöbetçiye kartını gösterdi. İçeri yürüyüp boş bir büroya girdiler.
''Tamam, bir Amerikan diplomatısınız.'' dedi Whittaker.
Milton bunu doğrulamayarak gülümsedi ve Whittaker'ın fotoğrafları göstermesini istedi. Hepsini inceledikten sonra biri üzerinde durdu.
''Vay vay, demek buradaymış ha.''
Milton kendi çantasını açıp bir dizi dosya arasından birini seçti. Dosyanın birinci sayfasındaki resim bir telefoto mercekle bir perdenin aralığından çekilmişe benziyordu. Ama masası üzerindeki yeni fotoğraftaki adamdı.
''Kim olduğunu öğrenmek ister misin?'' diye sordu.
Gereksiz bir soruydu bu. İngiliz muhabir iki resmi karşılaştırıp başını salladı. ''En baştan başlayalım.'' diyen Milton dosyadan bazı şeyler okudu. Whittaker not almaya başladı. Narkotik büronun adamı çok titiz çalışmıştı. Dosyada meslek yaşamının ayrıntıları, yapılan toplantılar, açılan banka hesapları, yürütülen operasyonlar, kullanılan takma adlar, mal teslimleri, aklanan paralar vardı. Adamın sözü bitince Whittaker arkasına yaslandı.
''Vay canına, bunun kaynağı olarak sizi gösterebilir miyim?''
''Sizin yerinizde olsam Bay Milton yerine narkotik bürodan bir üst düzey yetkili derdim.'' Adam Whittaker'ı kapıya kadar geçirdi. Merdivenlerden inerken ''Diğer resimlerle neden Kingston Polis Müdürlüğü'ne gitmiyorsunuz?'' dedi. ''Orada sizi beklediklerini göreceksiniz.'' Whittaker Polis Müdürlüğü'nde havalandırması çalışan bürosu Kingston'ın merkezine bakan müfettiş Foster'ın yanına çıkarıldı. Komiser Whittaker'ı karşıladıktan sonra iç hat düğmesine basıp emniyet amiri Gary'yi çağırdı. Cinayet masası başkanı bir dosya tomarıyla az sonra yanlarına geldi. İki Jamaikalı Whittaker'ın çektiği parlak renkli gömlekli 8 korumacının resimlerini incelediler. Kara gözlüklere karşın Gray bir an bile duraksamadı. Dosyaları açarak adamları tek tek saydı. Whittaker yine not aldı.
''Kaynak olarak sizi gösterebilir miyim?'' diye sordu.
''Elbette.'' dedi emniyet amiri. ''Bunların hepsi de sabıkalıdır. Üçü şu anda aranmakta zaten. Saklayacak bir şeyimiz yok. Hepsini yazabilirsiniz. Bu konuşmamız da kayda alındı zaten.''
Whittaker öğleye kadar hikayesini yazmıştı. Haberini ve resimleri Londra'ya faksladı. Londra'daki editör telefon edip haberin ertesi gün çıkacağını ve bu olaydaki masraflarının sorgusuz kabul edileceğini bildirdi.
Miami'de Sabrina Tennant bir gece önce önerildiği gibi Sonestra Plaj Oteli'nde kalmıştı. Cumartesi sabahı 8'de telefonu çaldı. Miami'nin merkezinde bir büroda buluşmak üzere randevulaştılar. Burası Sia'nın Miami'deki merkezi değilse de güvenli evlerinden biriydi. Sabrina televizyonlu bir odaya alındı ve burada çektiği filmler yarı karanlıkta oturan ve kendilerini tanıştırmayan iki adamın önünde ekranda gösterildi. Sabrina bundan sonra yine ilk alındığı büroya götürüldü, kahve ikram edildi ve bir süre yalnız kaldı. Kendisini ilk karşılayan memur adının Bill olduğunu söyledikten sonra bir gün önceki politika toplantısında çektiği fotoğrafları göstermesini istedi. Daha sonra Bill dosyalarını açarak kadına Livingston'ın adamlarını tek tek gösterdi.
''Şu kamyonete dayanın, adının ne olduğunu söyledi.'' diye sordu.
''Bay Brown.'' dedi Sabrina.
Bill güldü. ''Brown'un İspanyolcası nedir biliyor musunuz?''
''Hayır,
Moreno'dur. Bu da Hernan Moreno.''
''Televizyon görsel bir araçtır.'' dedi Sabrina. ''Resimlerle bir hikaye sözle olduğundan daha iyi anlatılır. Benimkilerle kıyaslamak üzere sizin fotoğraflarınızı alabilir miyim?
Size kopyalarını hazırlatırım dedi Bill. Biz de sizinkilerin kopyalarını alırız.
Sabrina'nın kameramanı taksi içindeydi. Sabrina'yı beklerken gizlice binanın birkaç poz fotoğrafını çekti. Ancak bunun önemi yoktu. Adam SİA merkezinin resmini çektiğini sanıyordu. Oysa hiç de öyle değildi. Otele döndüklerinde Sabrina SİA dosyalarından çıkan fotoğraflarla kendi çektiklerini yemek salonunda uzun bir masanın üzerine yaydı. Kameraman hepsini filme aldı.
Bayan Tennant otel müdüründen alıp salonun duvarına astı. Başkan Bush'un resmi altında durup bir giriş konuşması yaptı. Böylece SİA içinde bir odadan yayın yapıyormuş gibi olmuştu. O sabah kıyı yolunda ıssız bir koy bulup bir çekim yaptılar. Böylece bembeyaz kumu, palmiyeleri ve mavi deniziyle Sunshine Adası fonu da sağlanmış oldu. Sabrina öğle saatinde Londra ile uydu bağlantısı sağlayıp tüm malzemeyi Londra'da BSB merkezine iletti. O da haber editörüyle uzun bir konuşma yaptı. Kesme odasında ekip filmler üstünde çalışmaya başladı. İşlerini bitirdiklerinde ortaya 15 dakikalık bir haber çıkmıştı. Sabrina Tennant sanki Karayiplere bir tek amaç için Horatio Livingston'ın kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için gitmiş gibiydi. Editör yeniden kendisini arayarak Countdown programına yetişeceklerini bildirerek kutladı. MacReady de burada boş durmamıştı. Sabahın büyük bir bölümünde portatif telefonundan Londra ve Washington ile görüşmüştü. Londra'da özel hava servisi alay komutanını Chelsea'deki kışlada buldu. Genç general MacReady'nin isteğini dinledi.
''Doğrusunu isterseniz var.'' dedi. ''Şu anda Fort Bragg'da. İkisi de ders veriyorlar. Bunun için izin almam gerek ama.''
''Buna vakit yok.'' dedi MacReady. ''Bakın bunların izne hakları var mı?''
''Var sanırım.''
''Güzel. O zaman ben ikisine de burada 3 günlük bir tatil önereceğim. Özel konuklarım olarak. Bundan daha dürüst ne olabilir ki?''
''Sam, sen 3 kağıtçının birisin.'' dedi general. ''Elimden geleni yapacağım. Ama izinliler, tamam mı? Sadece güneşlenip denize girebilirler. Başka bir şey yapamazlar.''
''Tanrı yazdıysa bozsun.'' dedi MacReady. Noel'e 7 gün kaldığı için Port Plaisance'lılar o öğleden sonra bu bayram gününe hazırlanmaktaydılar. Sıcağa karşın vitrinler, polyester karlar ve kütüklerle süslenmişti. Adalılardan gerçek kar gören pek azsa da Victoria çağı geleneklerine eskiden beri uyarlardı. Anglikan kilisesinin dışında Bay Queen's küçük kızlarla birlik olmuş bir samanlık manzarası hazırlıyordu. Samanlıkta küçük bir plastik bebek vardı ve çocuklar onun yanına öküz, koyun, eşek ve çoban heykelcikleri yerleştiriyorlardı. Kentin eteklerinde rahip Drake Coro'ya ilahi provası yaptırtmaktaydı. Kara gömleğinin ardında göğsü Doktor Jones'un sargılarıyla sarılıydı ve sesi sanki soluksuz kalmış gibi çıkıyordu. Cemaati anlamlı bakışlarla birbirlerine bakıyorlardı. Perşembe gecesi rahibin başına gelenleri herkes biliyordu. Port Plaisance'da hiçbir sır uzun süreli olamazdı. Saat 3'te parlamento meydanında harap bir kamyonet durdu. Sürücü kapısından Firestone'un dev gövdesi göründü. Firestone gidip kamyonetin arka kapısını açtı. Bayan Coltrane'i tekerlekli koltuğuyla birlikte sokağa indirdi. Sonra koltuğu iterek hanımını alışverişe çıkardı. Ortalıkta basından eser yoktu. Muhabirlerin çoğu sıkıntıdan denize girmeye gitmişlerdi. Kadın kendisini selamlayan dükkancılara ve yayalara adlarıyla hitap ediyordu.
''İyi günler Bayan Coltrane.''
''İyi günler Jasper.''
''İyi günler Simon.''
''İyi günler Emmanuel.''
Adamların eşlerini ve çocuklarını soruyor, yakında baba olacak birini kutluyor, bir diğerinin kolunun kırılmasına üzüldüğünü söylüyordu. Kadının istediklerini dükkancılar dışarı çıkartıp gösteriyorlardı. Bayan Coltrane aldığı her şeyin parasını kucağındaki küçük çantadan ödüyor, yanındaki büyük çantadan da çevresini saran çocuklara avuç avuç şeker dağıtıyordu. Bayan Coltrane taze meyve ve sebze, lambaları için gaz, kibrit, baharat, et ve zeytinyağı aldı. Rıhtıma varınca balıkçılarla selamlaştı. 2 levrek ile daha önce Quarter Deck Oteli için ayırtılmış canlı bir istakozu aldı. Bayan Coltrane bir şey istedi mi ona olmaz denmezdi. Otelde midyeleri alsındı. Kadın parlamento meydanına dönünce otelin kapısından çıkmakta olan emniyet amiri Henna ile karşılaştı. Henna'nın yanında müfettiş Parker ve Favaro adındaki Amerikalı vardı. Nassau'dan gelen 4 uçağını karşılamak üzere havaalanına gidiyorlardı. Kadın ikisini daha önce hiç görmediği halde hepsini selamladı. Firestone koltuğunu kaldırdı, kamyonetin arkasına alışverişlerinin yanına yerleştirdi. Favaro giden kamyonetin ardından "Kim bu?" diye sordu. "Tepede yaşayan yalnız bir kadın," dedi Henna. "Onu duydum," dedi Parker. "Bu adada olup biten her şeyi bilirmiş." Henna kaşlarını çattı. Soruşturması batağa saplandıkça Bayan Coltrane'in o salı akşamı hakkında söylediğinden daha çok şey bildiğini düşünmeye başlamıştı. Yine de onun iki adayın yardımcıları hakkında fikir vermesi iyi olmuştu. Adayların ikisini de görmüştü ve polis içgüdüsüne göre ikisi de pek matah insanlar değildi. Eğer bir nedenleri olsaydı... Nassau'dan gelen uçak saat 4'ü birkaç dakika geçe alana indi. Bay Favaro'ya Metrodate Emniyet Müdürlüğü'nden bir paket vardı. Miami'li dedektif kimliğini göstererek paketi aldı. Son bulunan kurşunun mermi çekirdeğini cebine yerleştirmiş olan Parker da uçağa bindi. "Henna, yarın sabah Heathrow'da seni bir araba karşılayacak," dedi. "Doğruca Lambeth'e gideceksin. O kurşunun bir an önce Alan Mitchell'ın eline geçmesini istiyorum." Uçak kalkınca Favaro Henna'ya Francisco Mendes ya da takma adıyla Akrebin fotoğraflarını gösterdi. İngiliz dedektif uzun boylu, ince yapılı, ince ağızlı, kara saçları geriye taranmış adamın resimlerine baktı. Kameraya bakan gözlerde hiçbir ifade yoktu. "Kötü bir yüzü var," dedi Henna. "Bunları baş müfettiş Jones'a verelim." Barclay polis şefi parlamento meydanındaki binadaydı. Anglikan kilisesinin açık kapılarından ilahi, Quarter Deck'in açık barından da kahkaha sesleri geliyordu. Basın plajdan dönmüştü. Jones başını salladı. "Hayır, hiç görmedim, bu adalardan değil." "Julio adam konusunda şaşırmazdı," dedi Favaro. "4 gün karşı karşıya oturduk herifle." Henna da ona hak veriyordu. Belki de katili vali konağında aramakla hata ediyordu. Belki de cinayet ısmarlama bir işti. Ama neden? "Bunları çevrede dolaştırabilir misiniz Bay Jones? Adamın geçen perşembe Quarter Deck barında görüldüğü tahmin ediliyor. Belki de kendisini başka gören de olmuştur. Barmen ya da o akşamki müşteriler falan. Çıktığında gittiği yeri görenler. Bilirsiniz işte." Jones başını salladı, işini bilirdi. Resmi çevrede gösterecekti. Henna güneş batarken saatine baktı. Parker bir saat önce Nassau'ya inmiş olmalıydı. Şu sıralarda Londra uçağına binmek üzereydi. 8 saat uçuş, 5 saat zaman farkı. Londra saatiyle sabah 7'de Heathrow'da olurdu. Lambeth'teki İçişleri Bakanlığı, balistik laboratuvarının sivil şefi olan Alan Mitchell, kurşun üzerinde çalışmak için pazar gününü feda etmeye söz vermişti. Yapılacak tüm analizleri bitirdikten sonra pazar öğleden sonra Henna'ya telefon edecekti. Henna da nasıl bir silah aradığını öğrenecekti böylece. Bu da alanı epey daraltırdı. Biri cinayette kullanılan silahı görmüş olmalıydı. O kadar küçük bir yerdeydiler ki... Henna yemek yerken Nassau'dan bir telefon geldi. "Uçak kalkışı 1 saat gecikti," dedi Parker. 10 dakikaya kadar kalkacağız. Londra'ya haber ver istersen." Henna saatine baktı. 7:30. Bir küfür savurup ızgara balığına döndü. Balık soğumuştu. Akşam saat 10'da barda içkisini içerken yine telefona çağrıldı. "Çok özür dilerim," dedi Parker. "Hangi cehennemdesin?" diye gürledi Henna. "Nassau'dayım şef. Saat 7:30'da kalktık. 45 dakika deniz üzerinde uçtuktan sonra motorda bir arıza oldu. Geri döndük. Şimdi üzerinde çalışılıyor. Uzun sürmez sanırım." "Yola çıkmadan telefon et de Londra'ya varış saatini bildireyim," dedi Henna. Sabahın 3'ünde uyandırıldı. "Motor onarıldı," dedi Parker. "Yola çıkıyor musunuz?" "Çıkamıyoruz. Londra'ya vardığımızda mürettebat dinlenmemiş olacağı için kalkmıyoruz." "Peki uçağı dün Londra'dan getiren ekip nerede? 12 saat geçti, onlar dinlenmiş olmalılar." "Onları da buldular şeyh ama onlar 36 saat dinleneceklerini sanmışlar. Kaptan pilot sabaha kadar bir eğlencedeymiş, o da uçamıyor."
Şimdi ne olacak?
Mürettebatın dinlenmesini bekleyeceğiz.
Henna telefonu kapattıktan sonra otelden çıktı. Ne taksi vardı ne de Oscar. Ta vali konağına kadar yürüdü. Jefferson'ı uyandırıp içeri girdi. Rutubetli havada terden sırılsıklam olmuştu. Hemen Scotland Yard'ı arayıp Mitchell'ın özel telefon numarasını öğrendi. Sonra kendisini uyarmak için aradı. Ama Mitchell evden 5 dakika önce çıkmıştı. Sunshine'da sabahın 5'i, Londra'da ise 9'uydu. Bir saat daha bekleyip laboratuvarı arayarak Parker'ın akşamdan önce orada olamayacağını bildirdi. Alan Mitchell bundan hiç hoşlanmamıştı. Buz gibi aralık havasında ta Kent'e, West Malling'a kadar dönmek zorunda kalacaktı. Parker pazar öğle saatinde yine aradı. Henna otelin barında vakit öldürüyordu.
Evet, tamam şef, mürettebat dinlendi, uçabilecekler. Çok iyi.
Henna saatine baktı. 8 saatlik uçuş, 3 saatli zaman farkı, Alan Mitchell gece sabaha kadar çalışmayı kabul ederse, aradığı yanıtı Sunshine'da pazartesi kahvaltı saatinde elde edebilirdi.
''Şimdi uçuyor musunuz?'' diye sordu.
''Hayır, eğer şimdi kalkarsak Heathrow'da sabahın birinde oluruz ki, gürültü nedeniyle o saatlerde iniş yasağı var.''
''Ne yapacaksın öyleyse?''
''Buradan öğleden sonra 6'da kalkıp Heathrow'da da sabah 7'de olacağız.''
Yani 2 jumbo uçak birden kalkacak.
Evet şef, ama sen kaygılanma. İkisi de dolu olacağı için hava yolları zarar etmeyecek.
Henna telefonu kapattı. 24 saat kaybetmişti. Bu dünyada kimsenin karşısında hiçbir şey yapamadığı 3 şey vardı. Ölüm, vergi ve hava yolları. Dylan yanında 2 atlet yapılı genç olduğu halde otele giriyordu. Herhalde böylelerinden hoşlanıyor diye düşündü. Lanet dışişleri, çok keyifsizdi. Alanın karşı tarafında Bay Queens'in erkekleri koyu renk elbiseli, kadınları parlak renkli kuşlar gibi süslü cemaati beyaz eldivende, ellerinde dua kitaplarıyla, şapkalarının üstündeki yapma çiçekler sallanarak kiliseden çıkıyorlardı. Sunshine'da hemen hemen normal bir pazar sabahı. İngiltere'de ise durum bu kadar sakin değildi. Başbakanlık konutu olan Checkers'ta Bayan Thatcher her zaman olduğu gibi erkenden kalkmış, şöminede yanan neşeli ateşin yanında kocasıyla kahvaltı etmeden önce 4 kırmızı kutu belgeyi gözden geçirmişti. İşini tam bitirmişti ki basın sekreteri Bernard Ingram kapıyı vurup içeri girdi. Elinde Sunday Express gazetesi vardı.
''Görmeniz gereken bir şey var Sayın Başbakanım.''
''Bugün de kim saldırıyor bana?'' diye başbakan neşeli bir sesle sordu.
''Hayır efendim, Karayipler hakkında.''
Bayan Thatcher gazetenin 2 sayfasını kaplayan haberi okurken kaşları çatıldı. Resimler basılmıştı. Marcus Johnson Port Plaisance'da aynı adamın birkaç yıl önce perdeler arasından çekilmiş fotoğrafı. Yardımcılarının cuma günü parlamento meydanında çekilmiş olan fotoğrafları ve bunun hemen yanında da Kingston polis dosyalarından alınan resimler. Karayipler'de narkotik büronun bir üst düzey yetkilisine ve Kingston polisinden komiser Foster'a dayanarak verilen bilgiler.
''Ama korkunç bir şey bu,'' dedi başbakan. ''Douglas'la konuşmalıyım.''
Özel çalışma odasına gidip Douglas'ı aradı. Dışişleri Bakanı Douglas Hurt ailesiyle Kent'te Chevening adı verilen bakanlık yazlık konutundaydı. O da Sunday Times, Observer ve Sunday Telegraph'ı okumuştu ama henüz Sunday Express'e sıra gelmemişti.
''Hayır Margaret, henüz görmedim ama hemen önümde duruyor.'' dedi.
''Bekliyorum.''
Bir zamanlar bir romanda yazmış olan Dışişleri Bakanı iyi bir haberi takdir edecek bir insandı. Bunun dayanıkları sağlam görünüyordu.
''Evet haklısın, rezalet bu. Eğer doğruysa, tamam Margaret. Hemen ilk iş olarak bununla ilgilenip Karayipler masasına kontrol ettireceğim.''
Ancak devlet memurları kamuoyu pek öyle düşünmezse de insandırlar, karıları, çocukları, yuvaları vardır. Noel'e 5 gün kaldığı için parlamento tatildeydi. Bakanlıklarda bile kadrolar azaltılmıştı. Yine de sabah nöbetinde biri olmalıydı ve yeni yılda yeni vali konusu o zaman ele alınabilirdi. Bayan Thatcher ile ailesi Alice Borough'da sabah ayinine gittiler ve 12'den az sonra döndüler. Sabah 1'de birkaç dostla birlikte yemeğe oturdular. Bunların arasında Bernard Ingham da bulunuyordu.
Saat 1'de BSB'nin Countdown programını izleyen Bayan Thatcher'ın politik danışmanı Charles Powell oldu. Powell Countdown'ı severdi. Arada sırada gayet güzel yabancı haberler çıkardı ki eski bir diplomat olarak onun da uzmanlık dalıydı bu. Başlıkları ve daha sonra Karayipler'de bir skandal yazısını görünce hemen videonun kayıt düğmesine bastı. Bayan Thatcher saat 2'de sofradan kalktığında Charles Powell yoluna çıktı. Başbakan kaseti videosuna taktı. Filmi hiç konuşmadan seyretti. Sonra tekrar Chevening'i aradı. İyi bir aile babası olan Bay Hurt küçük oğluyla kızını kırda gezintiye çıkarmıştı. İkinci telefon geldiğinde yemeğe oturmak üzereydi.
''Ne yazık ki onu da kaçırdım Margaret'' dedi.
''Bende bir kaset var'' dedi başbakan. ''Epey feci. Hemen sana gönderiyorum. Eline geçer geçmez seyret ve beni ara.''
Motosikletli bir kurye saat 4.30'da Chevening'deydi. Dışişleri Bakanı saat 4.30'da Checkers'ı aradı.
''Haklısın Margaret, epey şaşırtıcı.''
''Bence oraya yeni bir vali atamalıyız'' dedi başbakan. ''Yeni yılda değil, hemen şimdi. Bir şeyler yapıyor olduğumuz görülmeli Douglas. Bu hikayeleri başka kimin görmüş olacağını biliyorsun değil mi?''
Dışişleri Bakanı kraliçenin ailesiyle birlikte Sandringham'da olmasına karşın dünya olaylarından uzaklaşmış olmadığını biliyordu. Gazeteleri okur ve televizyondaki dünya olayları programlarını izlerdi.
''Hemen bu işe bakacağım'' dedi.
Baktı da. Bakanlık müsteşarı Sussex'teki koltuğundan kaldırıldı, sağa sola telefon etmeye başladı. O akşam saat 8'de emekli bir diplomat ve eski Barbados yüksek komiseri olan ve teklifi kabul eden Sir Crispian Rattray vali olarak seçildi. Sir Crispian resmen atanmak ve bilgilenmek üzere sabah Dışişleri Bakanlığı'na gelecekti. Sonra Heathrow'dan uçakla hareket ederek pazartesi öğleden sonra Nassau'ya varmış olacaktı. Oradaki yüksek komiserle görüştükten sonra geceyi orada geçirecek, salı sabahı bir charter uçağıyla Sunshine'da olacaktı. Sir Rattray eşyalarını toplarken karısına, ''Çok uzun sürmez canım'' dedi. ''Çulluk mevsimini berbat etti ama elden ne gelir? Bu iki haydutun adaylıktan çekilmelerini ve yerlerine başka iki aday bularak seçimlerin yapılmasını sağlayacağım. Sonra da bağımsızlıkları verilecek, bayrağı indireceğim.'' Londra bir yüksek komiser gönderecek. Adalılar adalarını kendileri yönetecekler ve ben de evime döneceğim. Bir iki aydan fazla süreceğini sanmam. Çulluklara yazık oldu doğrusu. O sabah saat 9'da McCready Hanna'yı otelin terasında kahvaltıda buldu. Vali konağındaki yeni telefondan Londra'yı arayabilir miydim diye sordu. Geri dönmek için bizimkilerle görüşmem gerek.
''Buyur et'' dedi Hanna. Sanki bütün gece ayakta kalmış gibi yorgun görünüyordu. Sakalı uzamıştı.
McCready saat 9.30'da Dennis Gaunt'u aradı. Yardımcısı Sunday Express'teki ve Countdown programındaki haberleri anlatınca olacağını umduğu şeylerin olduğunu gördü. Londra'da sabahın erken saatlerinden beri çeşitli gazetelerin editörleri Port Plaisance'daki muhabirlerine acele haber vermeleri için arıyorlardı. Londra saatiyle öğleden sonra Countdown programı yayınlandıktan sonra gelen telefonlar iki katına çıkmıştı. Ancak bunların hiçbirinden muhabirlerin haberleri olmadı. McCready santral memuruna basın mensuplarının çok yorgun olduklarını ve ne olursa olsun rahatsız edilmemeleri gerektiğini söylemişti. Onlara gelen telefonları kendisinin yanıtlamasını istemişlerdi. Bir $100'lık işi garantiye bağlamıştı. Santral memuru Londra'dan her arayana aranan kişinin otelde olmadığını ama mesajlarının iletilebileceğini söyledi. Mesajlar McCready'ye veriliyor, o da hiçbirine kulak asmıyordu. Basının işe daha fazla el koymasının zamanı gelmemişti. Saat 11'de havaalanına gidip Miami'den gelen iki genç SAS çavuşunu karşıladı. Çavuşlardan Amerikalı yeşil berelilere Kuzey Carolina'daki Fort Bragg'da ders verirlerken izine çıkmaları ve Güneş Adası'na gitmeleri istenmişti. Fazla bir bagajları yoktu. Tüm oyuncakları plaj havlularına sarılı olarak bir el çantasına yerleştirilmişti. Sia Miami'de çantayı gümrükten geçirtmemiş, McCready'de Port Plaisance'da Dışişleri Bakanlığı mektubunu göstererek çantanın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu söylemişti. Hileci adamları otele getirip kendi odasının yanına yerleştirdi. Çavuşlar çantalarını yatağın altına saklayıp kapılarını kilitleyerek yüzmeye gittiler. McCready onlara ertesi sabah saat 10'da vali konağında ihtiyacı olacağını bildirmişti. McCready terasta yemek yedikten sonra rahip Walter Drake'i görmeye gitti. Baptist rahip evinde dinleniyordu. McCready kendisini tanıtıp adama nasıl olduğunu sordu.
''Bay Hanna ile misiniz?'' diye sordu Drake.
''Onunla birlikteyim diyemem. Daha çok o cinayet soruşturmasını yürütürken ben de durumu izliyorum. Ben daha çok olayların politik yanıyla ilgilenmekteyim.''
''Dışişlerinden misiniz?'' diye Drake üsteledi.
''Bir bakıma neden sordunuz?''
''Sizin dışişlerinizden hoşlanmıyorum. Siz benim halkımı satıyorsunuz.''
''Bu durum değişebilir.'' dedi McCready. Rahibe kendisinden ne istediğini anlattı. Rahip Drake başını salladı.
''Ben Tanrı adamıyım. O iş için başka biri gerek size.''
''Bay Drake, dün Washington'la konuştum. Biri bana ABD ordusunda bugüne kadar sadece 7 Barclay'linin bulunduğunu söyledi. İşlerinden birinin adı da W. Drake'miş.''
''Başka biri olmalı.'' diye homurdandı rahip Drake.
''Bu W. Drake deniz piyadesi çavuşuymuş. Vietnam'da 2 dönem kalmış. Bir bronz yıldız ve 2 kızıl kalp madalyasıyla dönmüş. Ona daha sonra neler olduğunu çok merak ediyorum doğrusu.''
İri yarı rahip ayağa kalktı. Pencereye yürüyüp oturduğu sokaktaki ahşap evlere baktı.
''Başka bir insan, başka bir zaman ve başka bir yer.'' dedi. ''Ben şimdi sadece Tanrı'nın hizmetindeyim.''
''Sizden istediğim şey Tanrı'ya hizmet sayılmaz mı acaba?''
İri yarı adam bir süre düşündü, sonra başını salladı.
''Olabilir.''
''Bence de öyle.'' dedi McCready. ''Sizi orada görmeyi umuyorum. Bulabildiğim herkesin yardımına ihtiyacım olacak. Yarın sabah saat 10'da vali konağında.''
McCready evden çıkıp rıhtıma yürüdü. Jimmy Dobbs Golf Lady'deydi. McCready onunla da yarım saat kaldı. Ertesi günü bir gezinti için anlaştılar. Saat 5'te vali konağına döndüğünde sıcaktan bunalmış, terden yapış yapış olmuştu. Teğmen Jeremy Haverstock'un dönmesini beklerken Jefferson buzlu çay ikram etti. Genç subay tepedeki bir villada tenis oynamaktan döndü. McCready'nin sorusu çok basitti. ''Yarın sabah 10'da burada olacak mısın?''
Haverstock bir an düşündü.
''Sanırım.'' dedi.
''Güzel, yanında tören üniforman var mı?''
''Evet, sadece bir kere giydim. 6 ay önce Nassau'da resmi bir baloda.''
''Çok güzel.'' dedi McCready. ''Jefferson'a söyle de ütüleyip derilerini ve düğmelerini parlatsın.''
Şaşkın bir Haverstock kendisini kapıya kadar geçirdi.
''İyi haberi duydunuz sanırım.'' dedi. ''Scotland Yard'dan gelen o dedektif mermi çekirdeğini dün bahçede buldu. Hiç bozulmamış. Parker şimdi onu Londra'ya götürüyor.''
''Müthiş bir haber.'' dedi McCready.
O akşam saat 8'de otelde Eddie Favaro ile yemek yedi. Kahvelerini içerken ''Yarın ne yapıyorsun?'' diye sordu.
''Memlekete dönüyorum.'' dedi Favaro. ''Sadece bir hafta izin almıştım. Pazartesi sabah işimin başında olmam gerek.''
''Doğru. Uçağın kaçta kalkıyor?''
''Öğle üzere. Hava taksisinde bir yer ayırttım.
Gidişini saat 4'e erteleyebilir misin?''
''Herhalde. Neden?''
''Senden yardım rica edeceğim. Saat 10'da vali konağında ol, tamam mı?''
''Teşekkür ederim. Sakın geç kalma ama. Pazartesi çok yoğun bir gün olacak.''
McCready sabah saat 6'da kalktı. Pes pembe bir şafak güneşli bir gün daha vaat ederek parlamento meydanındaki palmiyelerin tepelerini okşuyordu. McCready yıkandı, tıraş oldu ve daha önceden çağırttığı taksiye bindi. İlk işi yaşlı bir kadına veda etmekti. Saat 7'den 8'e kadar kadının yanında oturdu, kahve içti ve veda etti. Ayağa kalkarken ''Sakın unutmayın Lady Coltrane'' dedi.
''Merak etmeyin, unutmam.'' Kadın elini uzattı.
McCready kadınla tokalaşmak için eğildi. Saat 8.30'da yine parlamento meydanındaydı. Bu kere baş müfettiş Jones'a uğradı. Dışişleri Bakanlığı mektubunu gösterdi. ''Lütfen saat 10'da vali konağında olun.'' dedi. ''İki çavuşunuzu, 4 memurunuzu, özel Rent Rover'ınızla 2 kamyonet getirin. Resmi tabancanız var mı?''
''Var efendim.
Onu da getirin lütfen.'' Aynı anda Londra'da saat 1.30'tu. Ancak İçişleri Bakanlığı balistik bürosundaki Bay Alan Mitchell yemeği düşünmekten çok uzaktı. Mikroskop merceğinin altındaki mermi çekirdeğine bakıyordu.
Çekirdeğin üzerinde namlu da dönerek çıkarken oluşan çizgiler vardı. Mitchell belki de 5. kere kurşunu çevirip bir insanın parmak izi gibi namlunun da özel parmak izi sayılan izleri inceledi. Sonunda tatmin olmuştu. Şaşkınlığından bir ıslık çalarak kitaplarından birini aldı. Alan Mitchell Avrupa'nın silah konusunda en bilgili kişisi olduğundan elinin altında pek çok katalog bulunurdu. Yapılacak başka testler de vardı. 4000 mil ötede bir dedektifin bulgularını sabırsızlıkla beklediği halde kesinlikle acele etmiyordu. Bulgularından emin olması gerekirdi. Savunmanın çıkardığı başka uzmanların savcılık adli tıp raporunda eksiklikler bulmaları yüzünden pek çok dava kaybedilmişti. Kurşunun küt ucuna yapışık çok küçük yanmış barut zerreciklerinde de test uygulayacaktı. 2 gün önce gelen kurşunun üretimi ve kompozisyonu konusunda yaptığı testleri şimdi bu elindekine de uygulamalıydı. Spektroskop ışınlarını metalin içine kadar gönderip kurşunun moleküler yapısını, ortalama yaşını ve hatta kimi zaman üretildiği fabrikayı ortaya çıkarırdı. Alan Mitchell raftan aldığı kataloğu okumaya koyuldu. McCready taksiden vali konağı önünde inip zili çaldı. Jefferson kendisini tanıyarak içeri aldı. McCready Bannister'ın kurduğu uluslararası hattan telefon etmek istediğini, bunun için Bay Hannah'tan izin aldığını söyledi. Jefferson kendisini özel çalışma odasına götürüp çekildi. McCready telefona değil de doğruca masaya gitti. Soruşturmanın ilk aşamalarında Hannah ölü valinin anahtarlarını alarak çekmeceleri araştırmış, ancak orada cinayet hakkında ipucu olabilecek herhangi bir şey olmadığını görünce yeniden kilitlemişti. McCready'nin anahtarı da yoktu, anahtara ihtiyacı da. Bir gün önce çekmeceleri maymuncukla açmış ve aradığını bulmuştu. Soldaki en alt çekmecede. 2 tane varsa da kendisine yalnız biri gerekliydi. Parşömen kadar kalın, krem rengi bir kağıt. Ortasında kabartma yaldızla kraliyet arması vardı. Bunun altında kalın harflerle şunlar yazılıydı. Biz Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ve deniz aşırı topraklar ve bağlı devletler kraliçesi olarak nokta noktanı bizim nokta nokta nokta topraklarımıza nokta nokta nokta olarak tayin ettik. En altta da baskı bir imza vardı. Elizabeth R. Bu bir krallık fermanıydı, boş bir ferman. McCready Sir Marston Moberly'nin masası üzerinden bir dolma kalem alarak boş yerleri en iyi büyük harfleriyle doldurdu. İşi bitince kağıdı üfleyerek kuruttu ve valilik mührünü bastı. Konukları salonda toplanmaya başlamışlardı. McCready elindeki belgeye bir kere daha baktıktan sonra omuzlarını silkti. Kendini Barclay Adaları valisi olarak atamıştı. Bir günlüğüne. 37. ayrımın sonu. Sayfa 472.